Yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının ikinci bölümündeyiz. Konu tahıl sunusudur. Bu tahıl sunusu değerli dinleyicilerimiz, İsa Mesih'in şahsını ve onun çarmıh üzerinde yapmış olduğu işi dile getirir. Yakmalık sunu ya da adak, İsa Mesih'i en derin şekilde nasıl anlayacağımızı gösterirken, onun ölümünü de sergiler. Tahıl sunusu, Mesih'in insan olduğunu, onun tam bir kusursuzluk ve güzellik içinde insanlığını dile getirir. Bu sunuda, bu tahıl sunusunda İsa Mesih'in tanrılığını göremeyiz. O kusursuzca insan olduğu kadar kusursuz bir insandı. Tanrı'nın insan için amaçladığı son hedef İsa Mesih'in insanlığında tamamlanmıştır. Kardeşim, günümüzün insanı, hatta Adem'in günahından sonra dünyayı doldurmakta olan insan, Tanrı'nın evreninde en büyük başarısızlık örneğini teşkil etmektedir. Biri, Rab'be tahıl sunusu getirdiği zaman sunusu ince undan olmalı. Üzerine zeytinyağı dökerek ve günlük koyarak sunuyu Harun soyundan gelen kahinlere götürmeli diyor 2. bölümün 1. ayeti. Sunu getirildiği zaman ince undan yapılmalıydı. Bunun anlamı aslında İsa Mesih'in karakter özelliğini gösterir. Onun karakter yapısına baktığımızda uyumlu, dengeli bir karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Tamamen kusursuz, kutsaldı İsa Mesih. Onun hayatında en ufak bir dengesizlik, bir kötülük yoktu. Sunuyu Harun soyundan gelen kahinlere götürmeli. Kahin avuç dolusu ince un, zeytinyağı ve bütün günlüğü alıp sunağın üzerinde anma payı olarak yakacak. Bu yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokudur. Tahıl sunusundan arta kalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. Rab için yakılan bir sunu olduğundan çok kutsaldır diyor Leviler 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Evet, sununun üzerine zeytinyağı dökecek. Bilindiği gibi zeytinyağı genelde kutsal ruhu simgelemektedir. Okuduğumuz Leviler kitabının ilk 3 ayetinde yağ un üzerine dökülür. 4 ve 5. ayetlerde ise yağ un ile karıştırılır. 6. ayette yine üzerine yağ dökülür. 7. ayette yağ ile karıştırılır. Bu simgelere baktığımız zaman kutsal ruhu İsa'nın yaşamında fark edilebilir şekilde görebiliriz. Örneğin İsa Mesih kutsal ruhun gücüyle doğdu. Yağ ile yoğrulmuş. Sonra İsa Mesih kutsal ruh ile vaftiz oldu. Üzerine yağ döküldü. İsa Mesih kutsal ruh tarafından yönlendirildi. Ve İsa Mesih kutsal ruhun gücüyle öğretti, mucizeler yarattı ve çarmıh üzerinde kendisini kurban olarak sundu. Rab İsa Mesih kusursuz insanlığında bile kutsal ruha ihtiyaç duymuştu eminim ki senin ve benim kutsal ruha daha çok ihtiyacımız olsa gerek. Şimdi günlük gizli tutulan bir karışımdan yapılırdı ve başka şeylere karıştırılan bir çeşit buhurdu. Kara günlük Gileyat dağında yetişen bir ağacın kabuğundan sızan sakız gibi bir çeşit güzel kokulu bir maddeydi. Bu maddeye Gileyat merhemi bile denirdi. Onika yengece benzeyen bir çeşit kabuklu deniz canlısından çıkarılan bir maddeydi. Kasna ise Suriye'de yetişen bir bitkiden elde edilen bir maddeydi. Bunlar saf günlük ile karıştırılırdı ve miktarları ancak belli kişilerin bildiği bir sırdı. Bugün de buhurun nasıl hazırlandığı pek bilinmiyor. Bu tatlı maddelerin ve baharatların karışımı buhur olarak yakıldığında çok güzel bir koku çıkardı ortaya. Bugün bu buhur karışımını yapmak olanaksızdır. Rabbin sırf tapınma için verdiği bir formüle dayanarak hazırlanıyordu. Günlüğün güzel kokusu ancak kabuk ezildiği, yakıldığı ya da basınç altına girdiği zaman çevreye yayılmaya başlardı. Bu günlük kesinlikle kardeşim İsa'nın yaşamını dile getirir. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzündeki hayatı boyunca ezildi, acı gördü, elem çekti. Ve böylece insanlığının güzel kokusu bugün bize kadar gelmiştir. İşte Baba Tanrı İsa da bunu gördü. Onun ezilmişliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan güzel koku babayı hoşnut etti. Bu sunu sadece sunakta yakılmak için sunulmuyordu. Yani tahıl sunusu. Bir kısmı Harun ile oğullarına verilecekti. Geriye kalan kısmı ise sunak üzerinde yakılacaktı. Üçüncü ayette şöyle diyor. Tahıl sunusundan arta kalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. Rab için yakılan bir sunu olduğundan çok kutsaldır. Burada vurgulanan bir şey vardır. Bu sunu ile ilgili hiç kan dökülmediği halde sunu sunak üzerinde yakılacaktı. Dikkat ederseniz ateş olayı kerelerce tekrarlanıp vurgulanıyor. Eğer fırında pişirilmiş tahıl sunusu sunuyorsan, yağla yoğrulmuş ince undan yapılmış mayasız pideler ya da üzerine zeytinyağı sürülmüş mayasız yufkalar olmalı. Eğer sunu sacda pişirilmiş tahıl sunusu ise, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız ince undan yapılmalı. Onu sunarken parçalara ayırıp üzerine zeytinyağı dökeceksin. Bu tahıl sunusudur. Eğer sunu tavada pişirilmiş tahıl sunusu ise ince un ve zeytinyağıyla yoğrulmuş olmalı. Böyle yapılmış tahıl sunusunu Rab'be sunmak için getirip kahine vereceksin. Kahin de onu sunağa götürecek, anılma payı olarak tahıl sunusundan bir parça alıp ateşle yapılan sunu ve Rab'bi hoşnut eden koku olarak sunak üzerinde yakacak. Tahıl sunusundan arta kalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. Rab'be ateşle yapılan bir sunu olduğu için çok kutsaldır. Leviler 2. bölüm 4-10 ayetler arası. Bu ayetlerde tahıl sunusunun nasıl hazırlandığı ve nasıl sunulduğu kaydedildi. Bir açıdan ekmek reçetesine benzer. Unun ince olduğu vurgulanırken yağın da gerekli olduğu belirtilir. Bu tekrarlanıyor. Tüm sunuların sembolik anlamları vardır. Ancak dikkat etmeliyiz. Çünkü gelişi güzel simgeler kullanamayız. Bazıları ateşi cehennemin bir simgesi olarak görüyorlar. Ama burada böyle bir söz konusu yok. İsa Mesih'in yaşamındaki tatlılığı ve hoş kokuyu ortaya çıkaran cehennem ateşi olamaz. Tanrı'nın arındırıcı gücüdür bu. Genelde evet ateş kutsal kitapta sonunda yargıyı simgeliyor ama bazen de arıtıyor. İşte bu arıtmanın gerisinde de bir yargı var. Nasıl arıtacaksın? Ateşten geçirerek arıtacaksın. 9. ayette Rabbi hoşnut eden koku olarak sunulan bu tahıl sunusundan söz edilirken Tanrı'nın İsa Mesih'te ne gibi özellikleri gördüğü belirtilmektedir. Onun şahsındaki tatlılık ancak yoğun baskılar altında ortaya çıktı. Acaba bizim hayatımızda da böyle oluyor mu? Baskı ve elem geldiğinde biz de İsa gibi tatlı oluyor muyuz yoksa tam tersine içimizden acılık mı çıkmaya başlar? Kendi hayatımdan da biliyorum ki baskı altında olduğum zaman ağzımdan her zaman tatlı şeyler çıkmıyor. Başka imanlıların hayatlarına baktığımda da aynı şeyi görüyorum. Rab bizim İsa gibi olmamızı ister. Ona baskı yapıldıkça İsa Mesih tatlılaştı, acılaşmadı, tatlılaştı. Biz de İsa gibi beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım diyebilir miyiz? Tahıl sunusundan geriye ne kalmışsa bunu Harun ile oğullarına verirlerdi. Mesih imanlıları olarak bize tanınan ayrıcalıklardan biri Mesih'e paydaş oluşumuzdur. Baba ve Kutsal Ruh ile birlikte biz de Mesih İsa'daki zenginliklerin miras ortaklarıyız. Sen onda ne gibi özellikler görebiliyorsun kardeşim? Onun eşsiz yaşamının tatlı ve hoş kokusunu ciğerlerine doldurdun mu? İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim, insan oğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım da gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. Sen kardeşim eğer hayatında tatlılık istersen ya da ben hayatımda tatlılık istersem İsa Mesih'ten yememiz gerekir. Ondan doyasıya yemeliyiz. Biz onun hayatını kendi hayatımızın her hücresi içine aldıkça onun tatlılığı bizim hayatımızın her hücresinden fışkıracaktır. Eğer hayatında tatlılık istersen ya da ben hayatımda tatlılık istersem Mesih'le paydaşlığımız olması gerekir. Ondan yememiz gerekir az önce dediğim gibi. Bu tabii ki harfi harfine değil. Yamyam değiliz. İman sayesinde onunla paydaşlığımız olur. Onu yaşamlarımızın içine alırız. Onunla paydaş olunca onun yaşamının tatlılığı bizim yaşamlarımızın içine akmalıdır. 11. ayette yani Leviler 2. bölüm 11. ayette Rabbe sunacağınız tahıl sunularının hiçbirine maya katılmamalı diyor. Çünkü Rabbe ateşle yapılan sunu içinde hiçbir zaman maya ya da bal yakılmamalı. Şimdi tahıl sunusunda nelerin olmaması gerektiğini açıklıyor burada. Açık bir şekilde ne maya olacak ne de bal diye yazıldı. Şimdi mayanın neden olmayacağını bir yerde anlayabiliriz. Ama balın ne zararı olabilir ki? Bildiğiniz gibi kutsal yazılarda mayadan kerelerce söz edilecektir. Kutsal yazıların hemen hemen her yerinde mayadan söz edildiği zaman kötülük dile getirilir. İsa dağ başında 5000 kişiyi doyurduktan sonra öğrencilerini Ferisilerin mayası konusunda yani din adamlarının mayası konusunda uyardı. Bunu söylerken Ferisilerin öğretilerinden, onların tanrı bilim anlayışından söz ediyordu. Maya bundan söz eder. Kötü öğreti maya gibidir. Bir kez girdi mi her tarafa yayılır. Bu sunuda maya olmayacaktı. Neden? Çünkü tahıl sunusu Mesih'in insanlığını temsil ediyorsa, onun insanlığında zerre kadar kötülük yoktu. Mesih'in şahsında hiç ama hiç günah yoktu. Şimdi bala bakalım. Neden sununun içerisinde bal olmayacaktı? Şimdi balın özelliği doğal tatlılıktır değil mi? Ancak doğal etkenlerden her birinde olduğu gibi doğal tatlılık da zamanla ekşiyecektir. Mayanın özelliklerinden birinde de ekşime vardır. Bazı imanlılar var ki bu doğal tatlılığı sergilemekte üstün hünere sahiptirler. Herkesin önünde o kadar tatlı, o kadar hoş davranırlar ki başka bir karaktere sahip olduklarını tahmin edemezsiniz. Herkese güler yüzle kardeşim ya da canım, ciğerim diye hitap ederler. Eğer deyim yerindeyse taçlarını şimdiden takarlar ve pazar toplantısına gitmeden önce başlarındaki taçlara bir güzel cila vurmayı da ihmal etmezler. Şimdi bu aynı insanları başka bir yerde gözleyebilirseniz şaşıp kalacaksınız. Pazar günü herkese karşı gülücüklerle ışıldayan beyaz dişler, hafta arası bir dost ile konuşurken dedikodu kapanına dönüşür. O yapmacık güler yüzde bu kez dedikodu çıkmaya başlar. Sözlerle insanları ısırırlar. Onların karakterlerini lekelemeye girişirler. Dil uzatırlar. Bence bu gibi insanlar elinde otomatik silahla insanları tarayan bir katil, bir cani kadar tehlikelidirler. Birçoklarının ağzından bal akar ama sözleri mide bulandırır. Rabbi İsa Mesih ne idiyse konuştuğu sözlerde oydu. Onun hayatında yozlaştırıcı, ekşitici, bozucu hiçbir özellik yoktu. Senin hayatında bu özellik var mı? İsa hiçbir zaman o doğal tatlılığı sergilemedi, ikiyüzlülük yapmadı, mide bulandırmadı. Aynı zamanda konuştuğu sözlerde maya yoktu. şişirici özellik, kötülük yoktu. Bu özellikler konuşulan sözleri doğal insana kolayca yutturabilir. Çünkü doğal insan doğal tatlılıktan, biraz abartıdan zevk alır. İsa böyle yapmadı. Eğer sen bir Mesih imanlısıysan, dedikodudan, şişiricilikten, ikiyüzlülükten uzak durman gerekir kardeşim. Bunları ilk ürünlerinizin sunusu olarak Rab'be sunabilirsiniz. Ancak Rab'bi hoşnut eden koku olarak sunak üzerinde sunulmamaları gerekir. Leviler 2 ayet 12. Bu sunu gerçekten Rab'bi hoşnut eden bir sunuydu. İçindeki malzeme önemliydi. Doğal bir şeyi içermeyecekti. Maya ve doğal tatlılığı olmayacaktı. Leviler 2 ayet 13'te bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız diyor. Tanrı'nın sizinle yaptığı antlaşmayı simgeleyen tuzu tahıl sunularından hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız. Son malzeme olarak sunuya tuz katılacaktı. Tuz bildiğiniz gibi koruyucu bir özelliğe sahiptir. Tuz mayanın yaptığının tam tersini yapar. Maya bozar, tuz ise korur. Maya aslında çürümekte olan bir nesnedir ve dokunduğu her şeyi çürütmek amacındadır. Tuz ise çürümeyi önler. Kayseri pastırması desem aklınıza ne gelir? Önce biber ama bunun yanı sıra tuz. Turşu desem aklınıza ne gelir? Tuzlu su değil mi? Tuzlu su sebzeyi korur çünkü tuz koruyucu, çürümeyi önleyen bir nesnedir. Arabistan'da bir gelenek hala devam etmektedir. Buna antlaşma tuzu deniyor. İki kişi ya da iki aile arasında bir antlaşma oldu mu, bunun bir belirtisi olarak iki taraf birlikte tuz yer. Buna antlaşma tuzu denir. Anlamı ise bu antlaşmanın bozulmayacağı, kalıcı olacağıdır. Tuz aynı zamanda sunuyu sunan birisiyle Tanrı arasındaki sadakati dile getirir. Mesih her zaman sadıktır. Onun isimlerinden biri sadıktır. Yuhanna Vahiy kitabında şöyle yazdı. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu ve orada beyaz bir atın durduğunu gördüm. Ata binmiş olanın adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar ve savaşır. İşte sadık olan bu kişi Rab İsa Mesih'tir. Mesih kendisini kurban olarak Tanrı'ya sundu. Biz de onun bize gösterdiği merhametinden dolayı kendimizi Tanrı'ya sunabiliriz. Hem de diri kurbanlar olarak. Bunun için ey kardeşler, kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanız için Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarıyorum. Ruhsal tapınışınız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin diye bizi teşvik eder Tanrı sözü. Biz de sadık kalmalıyız. Mesih imanlısı yeryüzünde tuz gibi olmalıdır. Bunu nasıl yapabiliriz? Kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunmakla. Eğer Rab'be ilk ürünlerin tahıl sunusunu getiriyorsan, kavrulup dövülmüş, taze devşirilmiş buğday başakları sunacaksın. Üzerine zeytinyağı ve günlük koyacaksın. Tahıl sunusudur bu. Kahin biraz dövülmüş buğday ve zeytinyağı alıp günlüğün tümüyle birlikte anılma payı olarak yakacak. Rab'be ateşle yapılan sunudur bu diyor Leviler 2. bölüm 14-16 ayetler arasında. Leviler 23. bölüm 9-14 ayetlerinde tasvir edilen sunu ilk ürünlerin sunusu olarak bilinir. Burada tahıl sunusu betimlenirken aynı zamanda Pentekost gününe düşen bayram da kutlanılıyordu. Tahıl sunusu ile ilgili yasa Leviler 6. bölüm 14-23 ayetlerinde okunabilir. Bundan anlıyoruz ki sabahleyin ve akşamleyin sunulan her yakmalık sunu ile birlikte tahıl sunusu da veriliyordu. Tahıl sunusu kardeşim, Mesih İsa'yı yeryüzünde yapmaya geldiği işe kendisini adamış birisi olarak resimler. Aynı zamanda Mesih imanlıların da Rabbin yeryüzünde belirtmek istediği işi tamamlamaya adanmış olduklarını dile getirir. bu sunu Mesih'in kusursuz insanlığını simgeler.